Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Mark Zimmerman'ın Interview Guide for Evaluation of DSM-5, Psychiatric Disorders and the Mental Status Examination adlı kitabı.
DSM-5 tanı çerçevesiyle psikiyatrik görüşme ve ruhsal durum muayenesini bir araya getiren uygulama odaklı bir klinik başvuru kaynağıdır. Kitabın amacı, klinisyenin yalnızca belirtileri duymasına değil, bu belirtileri tanısal açıdan sistemli biçimde sorgulamasına yardımcı olmaktır. ESER, psikiyatri, klinik psikoloji ve ruh sağlığı alanlarındaki değerlendirme süreçlerine yöneliktir. Başlıktaki iki vurgu belirleyicidir. Birincisi, DSM-5'te tanımlanan psikiyatrik bozuklukların görüşme yoluyla değerlendirilmesidir. İkincisi ise hastanın o andaki görünümü, konuşması, duygu durumu, düşüncesi, algısı, bilişi ve içgörüsü gibi alanları kapsayan ruhsal durum muayenesidir. Bu nedenle kitap, kuramsal bir psikopatoloji tarihi ya da tedavi el kitabı olmaktan çok, klinik görüşmenin nasıl düzenleneceğine odaklanır. Tanı koymanın tek başına bir kontrol listesi uygulaması olmadığını, ancak düzenli sorgulama olmadan güvenilir değerlendirme yapılamayacağını hatırlatan pratik bir rehber niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, DSM-5 ölçütlerini görüşmede kullanılabilir sorulara dönüştürme. Kitabın temel işlevi, DSM-5'in sınıflandırıcı dilini gerçek klinik görüşmenin diline yaklaştırmaktır. DSM sistemi, bozuklukları belirti kümeleri, süre koşulları, işlev kaybı ve dışlama ölçütleri üzerinden tanımlar. Buna karşılık hasta, yaşadıklarını çoğu zaman tanı terimleriyle anlatmaz. Keyfim yok, aklım durmuyor ya da insanların bana baktığını hissediyorum gibi ifadeler, klinik açıdan önemli olsa da tek başına yeterli tanısal bilgi vermez. Görüşmecinin bu ifadeleri ayrıntılandırması gerekir. Belirtinin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, hangi bağlamlarda ortaya çıktığı, şiddeti, günlük yaşam üzerindeki etkisi ve başka bir tıbbi durum ya da madde kullanımıyla ilişkisi araştırılır. Bu yaklaşım, DSM-5 ölçütlerini mekanik biçimde işaretlemekten farklıdır. Amaç, hastanın anlatısını kesmeden, anlatıdan tanısal açıdan gerekli bilgiyi toplamaktır. Zimmerman'ın rehberinin değeri, klinisyene bu geçişi düzenli yapabilmesi için bir görüşme iskeleti sunmasındadır. Böyle bir iskelet, özellikle benzer yakınmalarla görülebilen depresif, kaygı temelli, travma ilişkili, psikotik ya da maddeyle ilişkili tabloların erken ayrımında yararlıdır. Yine de kitapta öne çıkan görüşme mantığı, tanı ölçütlerinin klinik yargının yerine geçmediği fikrine dayanır. Ölçütler değerlendirmeyi standartize eder. Fakat kişinin kültürel bağlamı, iletişim biçimi ve yaşam koşulları ayrıca ele alınmalıdır. İkinci olarak, ruhsal durum muayenesini anlık klinik gözlem olarak ele alma, kitabın ikinci ana ekseni ruhsal durum muayenesidir. Ruhsal durum muayenesi, fizik muayenenin psikiyatrideki karşılığı olarak düşünülebilir, ancak kişinin o andaki zihinsel ve davranışsal işleyişini değerlendirir. Görünüm, davranış, işbirliği, konuşmanın hızı ve akışı, duygu durum, duygulanım, düşünce süreci, düşünce içeriği, algı, yönelim, dikkat, bellek, içgörü ve yargılama gibi alanlar bu değerlendirmenin temel parçalarıdır. Bu alanların her biri hastanın öznel anlatısına ek bir bilgi kaynağı sağlar.
Örneğin kişi kendini sakin tarif edebilir fakat konuşmasının aşırı hızlanması,
çağrışımlarının dağılması veya belirgin ajitasyon farklı bir klinik tabloya işaret edebilir. Tersine, kısa ve yavaş konuşma her zaman depresyon anlamına gelmez. Görüşme koşulları, ilaç etkileri, nörolojik durumlar ve kişinin doğal iletişim tarzı da hesaba katılmalıdır. Rehberin bu bölümünün pratik önemi, gözlemi rastgele izlenimlerden çıkarıp kayıt altına alınabilir alanlara ayırmasıdır.
Böylece farklı zamanlarda yapılan görüşmeler karşılaştırılabilir, klinik değişim daha net izlenebilir.
Ruhsal durum muayenesi ayrıca yalnızca tanıya değil, risk değerlendirmesine, aciliyetin belirlenmesine ve görüşmenin güvenli yürütülmesine de katkı verir. Kitabın yaklaşımı, gözlenen bulgunun doğrudan etiketlenmesi yerine, bulgunun hastanın anlatısı ve genel klinik bağlamıyla birlikte yorumlanmasını gerektirir. Üçüncü olarak, tanısal ayırımı belirti sayısından çok bağlam ve örüntü üzerinden kurma, psikiyatrik değerlendirmede aynı belirti. Farklı tanısal yapılarda görülebilir. Uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk. Sosyal geri çekilme veya bedensel yakınmalar tek bir bozukluğa özgü değildir. Bu nedenle kitabın başlığında yer alan DSM-5 değerlendirmesi, yalnızca belirtilerin varlığını sormayı değil, belirtilerin oluşturduğu örüntüyü incelemeyi gerektirir. Klinik görüşmede zaman çizelgesi özellikle önemlidir. Yakınmaların başlangıcı, dönemsel olup olmadığı,
stresörlerle ilişkisi, önceki benzer dönemler,
belirtilerin birbirini izleme biçimi ve işlevsellikteki değişim değerlendirilmeden güvenli bir ayırıcı tanı yapmak zordur. Örneğin kaygı.
Depresif bir dönemin parçası olabilir, travmatik yaşantı sonrası ortaya çıkabilir.
Madde kullanımına eşlik edebilir ya da bağımsız bir kaygı bozukluğu kapsamında görülebilir. Benzer biçimde algısal yaşantılar. Kültürel veya dinsel anlamlandırmalardan, uyku bozukluklarından, tıbbi nedenlerden ve psikotik süreçlerden dikkatle ayrılmalıdır. Bu tür ayrımlar, hastayı tek bir belirtiye göre hızla sınıflandırma riskini azaltır. Zimmerman'ın rehberinin kullanım değeri burada ortaya çıkar. Çünkü görüşmeye düzen kazandırmak, klinisyenin önemli alanları atlama ihtimalini düşürür. Ancak düzenli soru sormak, her yanıtı otomatik biçimde bir tanıya bağlamak anlamına gelmez. Tanısal değerlendirme, belirtilerin süresi, şiddeti, ilişkili koşulları ve kişinin günlük yaşamdaki işlevi arasında gerekçeli bir bağlantı kurmayı gerektirir. Bu yaklaşım hem yanlış pozitif tanıları hem de gözden kaçan karmaşık tabloları azaltmaya yöneliktir. Dördüncü olarak işlevsellik. Tıbbi etkenler ve madde kullanımını tanının ayrılmaz parçası sayma, bir psikiyatrik tanının klinik anlamı yalnızca belirti bulunmasına değil, bu belirtilerin kişinin yaşamını ne ölçüde etkilediğine de bağlıdır. Kitabın değerlendirme odağı bu nedenle iş, eğitim, aile ilişkileri, sosyal yaşam ve öz bakım gibi işlev alanlarının sorgulanmasını gerekli kılar. Aynı yoğunlukta görünen iki yakınma, bir kişide geçici bir sıkıntı yaratırken başka bir kişide ciddi işlev kaybına yol açabilir. İşlevsellik değerlendirmesi hem klinik ağırlığı anlamaya hem de sonraki izlemde değişimi değerlendirmeye yardım eder. Bunun yanında psikiyatrik belirti gibi görünen durumların tıbbi nedenlerle, ilaçlarla veya madde kullanımıyla ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Duygu durum değişiklikleri, bilişsel yakınmalar, uyku sorunları, ajitasyon ya da algısal bozulmalar değerlendirilirken genel tıbbi durum, reçeteli ilaçlar. Alkol ve diğer maddeler hakkında bilgi toplamak kritik önemdedir. Bu sorgulama, psikiyatrik bir bozukluğu küçümsemek için değil, daha doğru bir klinik açıklamaya ulaşmak içindir. Görüşmenin bu kısmı ayrıca damgalayıcı olmayan bir dil gerektirir.
Özellikle madde kullanımı, travmatik yaşantılar ve günlük işlevlerde zorlanma gibi konularda yargılayıcı sorular bilgiyi azaltabilir.
Rehberin mantığı, hassas alanların da sistemli biçimde ele alınmasını destekler. Türkiye'de aileyle birlikte yaşama, çalışma koşulları ve ruh sağlığı hizmetine erişim gibi toplumsal etkenler işlevsellik anlatısını etkileyebilir. Bu yüzden yapılandırılmış değerlendirme, yerel ve bireysel yaşam bağlamına uyarlanarak kullanılmalıdır. Son olarak, yapılandırılmış görüşmenin güvenilirliği ile klinik esnekliği dengeleme. Bu kitabı benzer genel psikiyatri kaynaklarından ayıran yön, görüşme sürecine doğrudan kullanılabilir bir düzen vermesidir. Yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış bir yaklaşımın en belirgin yararı, görüşmecinin yalnızca ilk dikkatini çeken belirtilere odaklanmasını önlemesidir.
Özellikle yoğun klinik ortamlarda zaman baskısı, geçmiş öykü, komorbit belirtiler,
risk alanları veya dışlama koşullarının eksik değerlendirilmesine yol açabilir. Sistemli bir rehber. Görüşmenin temel başlıklarını hatırlatarak bu riski azaltır ve farklı klinisyenlerin topladığı bilgilerin daha tutarlı olmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte görüşmenin bütünüyle form okumaya dönüşmesi de sakıncalıdır. Hasta, soruların neden sorulduğunu anlayamadığında veya anlatısını bölünmüş hissettiğinde işbirliği zayıflayabilir. Klinik görüşmenin niteliği hem doğru soruyu sormaya hem de yanıtın duygusal ve bağlamsal anlamını dinlemeye bağlıdır. Bu nedenle kitap, en verimli biçimde bir karar verme otomasyonu olarak değil, klinik dikkati düzenleyen bir araç olarak okunmalıdır. Eğitim sürecindeki uzmanlar için bu yaklaşım temel bir disiplin sağlar. Deneyimli klinisyenler içinse alışkanlıkla atlanabilecek alanları kontrol etmeye yarar. Kapsamlı görüşme her zaman tek oturumda tamamlanamayabilir.
Akut risk, iletişim güçlüğü, bilişsel bozulma veya hastanın yorgunluğu değerlendirmeyi aşamalı yürütmeyi gerektirebilir.
rehberin gerçekçi kullanımı, standartizasyon ile kişinin hızına, kapasitesine ve güvenlik gereksinimlerine duyarlı esnekliği birlikte korumaktır. Sonuç olarak,
Interview Guide for Evaluation of DSM-5 Psychiatric Disorders and the Mental Status Examination.
DSM HDML'li değerlendirme becerisini geliştirmek isteyen psikiyatri asistanları, psikologlar, ruh sağlığı alanında eğitim görenler ve klinik görüşme yapan diğer profesyoneller için özellikle uygundur. Kitabın en somut yararı, belirtileri genel izlenimler düzeyinde bırakmak yerine başlangıç, süre, şiddet, işlev kaybı. Eşlik eden durumlar ve dışlama olasılıkları bakımından incelemeyi teşvik etmesidir. Ruhsal durum muayenesini görüşmenin ayrı fakat hasta anlatısından kopuk olmayan bir bölümü olarak ele alması da klinik kayıt ve izlem açısından önem taşır. Boser, psikoterapi tekniği öğreten bir kaynak, kapsamlı bir tedavi kılavuzu veya DSM-5'in bütün kuramsal tartışmalarını ele alan bir ders kitabı değildir. Gücü daha dar ve pratik bir alanda bulunur. Tanısal görüşmenin nasıl daha düzenli yürütülebileceği. Benzer kaynaklarda DSM ölçütleri çoğu kez özet halinde verilir, ruhsal durum muayenesi ise ayrı bir başlık olarak kalabilir. Zimmerman'ın kitabının ayırt edici konumu bu iki alanı aynı değerlendirme akışı içinde buluşturmasıdır. Yine de kullanıcı, rehberdeki düzenin klinik muhakemenin yerini tutmadığını bilmelidir. Kültürel anlamlar, tıbbi durumlar, madde kullanımı, travma öyküsü ve hastanın iletişim olanakları her vakada ayrı değerlendirilmelidir. Bu çerçevede kitap, özellikle değerlendirme becerisini daha güvenilir, tutarlı ve denetlenebilir hale getirmek isteyen okur için değerli bir çalışma aracıdır. Destek olmak isterseniz Mark Zimmerman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.